sanat sevgi ve barışı getirir.
Her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman...
Gelmiş geçmiş en büyük mimarlık, mimar sanı mimarsı.
Dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Türkiye'nin Sesleri. Türkiye'nin Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyenler. Yapımcımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, bu hafta sizlere Türk tasavvuf müziğinin dünyadaki önemli temsilcilerinden Neyzen Kutsi Erguner'le gerçekleştirdiğimiz özel söyleşinin yer aldığı bir program hazırladık. Konserleri ve albümleriyle bu müziğin evrenselliğini kanıtlamış çok değerli bir isim Kutsi Erguner. Cazdan popa ve klasik müziğe kadar birçok müzik türüyle tasavvuf müziğini birleştirerek deneysel çalışmalara da imza atmış ünlü Neyzen. Kutsi Erguner ayrıca UNESCO İyi Niyet Elçisi. Bugün bu konulara ve daha nicelerine ait detayları sanatçının kendi sesinden dinleyeceğiz. Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz söyleşiye geçmeden önce onun yüreğimizi coşkun duygularla sarıp sarmalayan müziğinden bir kesit sunmak istiyoruz sizlere. Sevgili dinleyenler, Kutsi Erguner'in Osmanlı Davulları albümünde yer alan İstanbul'da Sabah adlı bestesinden bir kesit dinledik. Şimdi Erguner'in doğduğu yıllara götürmek istiyoruz sizleri. Erguner nerede dünyaya geldi ve yetişti? Sanatçının kendi anlatımıyla sunuyoruz sizlere.
Türkiye'deki birçok insan memleketin böyle çeşitli ücra köşelerinde buluşmuş anne babaların çocukları. Ben de öyleyim. Benim annem Midyatlı, Mardinli. Ailesi Diyarbakır'da yaşıyorlarmış o zamanlar. Babam ise İstanbullu. Yani eski bir İstanbul ailesi. Yavuz Selim Camisi'nin yanında bir konağı var. Ahşap bir konak. Orada yaşıyorlar. Nasıl olduysa annemle babam bir yerde buluşmuşlar. Yani babamın askerlik döneminde Sarıkamış'ta, Erzincan'da buluşmuşlar ve evlenmişler. Ben de annem benim doğumum için kendi annesinin yanına gidince ben de Diyarbakır'da doğmuş oldum. Ama Diyarbakır'da hiç yaşamadım. Diyarbakır'ı hiç bilmem. Sadece nüfus kağıdımda Diyarbakır doğumu yazıldı. Bütün ömrüm İstanbul'da geçti. Bayağı baba tarafında orada yaşamış olması dolayısıyla. İstanbul'da, Ankara'da geçti bir de. Çünkü bir arada görevli oldukları için küçüklüğümde Ankara'da yaşamışlar. Sonra hep İstanbul'da yaşadık. Yani ben kendimi daha ziyade İstanbulluya addediyorum.
Kutsi Erguner ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı sevgili dinleyenler. Lise yıllarında iki farklı kültürün arasında kaldığı ve bocaladığı dönemler oldu. Bu dönemi onun içten anlatımından dinliyoruz.
Şimdi bizim ilkokul bitirdiğimiz yıllarda bütün aileler çocuklarını devlet okullarına değil de işte illa bir Alman lisesi, bilmem İngiliz lisesi, Fransız okullarına falan vermeyi tercih ediyorlardı ve bu okullar imtihanlarla talebe alıyorlardı. Benim rahmetli babamın da bir arkadaşı İtalyan Lisesi'nden mezun olduğu için babama okulu pek met etmiş. Herkes İngilizce, Fransızca biliyor ama İtalyanca bilen yok. İşte Kutsi'yi bu okula verelim diye ısrar etmiş. Ben de okulun imtihanını kazandım ve İtalyan Ortaokulu'na gittim. Fakat şimdi tabii o özel okulların, yani yabancı okulların ve hatta misyoner okullarının, Galatasaray hariç, çünkü Galatasaray bir devlet okuludur, okullarının atmosferinle benim aile içerisinde yaşadığım ve babamın dolayısıyla çevresinde yaşadığım insanların fikir dünyası, zevkleri, yaşamları tamamıyla farklıydı. Bu farklılık tabii beni o yaşlarımda pek o kadar fikri olarak hissetmesem de, bilemesem de biraz rahatsız ediyordu. Hem ekonomik olarak farklı bir dünyaydı, hem de inanç dünyası, dünya görüşü açısından farklı bir ailelerin çocuklarıydı. Fakat hepsinden tabii arkadaşlığım devam ediyor. Ama o atmosfer beni rahatsız etti. Hele hele tabii Dante Alighieri'nin o meşhur eserin Divina Komedyası'na konu gelince rahatsız oldum. Çünkü bir yandan Hazreti Peygamber'in adı alınınca gözyaşı döken insanlarla çevrilmiştim. Bunlar tabii çocuk olmama rağmen beni rahatsız ediyordu. Ve arkadaşlarım işte o zaman daha ziyade batı müziğine meraklılar, o çevrenin insanları. Ben işte neyi çalıyorum filan demeye de utanıyordum ortaokul talebesi olmama rağmen. Dolayısıyla liseyi sonra devlet okulu olan Pertemniyel'de okudum.
Sanatçı 1960'lı yılların sonlarında TRT İstanbul Radyosu'nda çalışmaya başladı. Bunda kendileri de birer radyo sanatçısı olan dedesi ve babasının da büyük etkisi oldu. TRT'de başlayan profesyonel yaşamını Ergüner şöyle anlattı sevgili dinleyenler.
Biliyorsunuz benim dedem İstanbul Radyosu'nda ilk neyi üfleyen kişi 1940'larda yıllarda radyonun yeni başladığı zamanlarda. Dedem Süleyman Ergüner ve babam Ulvi Ergüner. Bunlar İstanbul Radyosu'nun ilk neyzenleri diyelim. Hatta Niyazi Sayın abimiz dahi radyoya ilk getiren rahmetli dedem Süleyman Ergüner'dir. Şimdi Nevzat Atlı abimiz, büyüğümüz, onun o zaman bir klasik korosu var salı günleri. O zaman televizyon olmadığı için radyoda bir klasik koro. Mesut Cemil Bey'den beri devam eden bir klasik koro vardı o zamanlar. Babama hep ısrar ediyordu. Yani ben de, bak dede Süleyman'la çalıştım, senden çalıştım. Şimdi torunla çalışmak istiyorum. Üç nesil bir arada olsun falan diye ısrar ediyordu. Babam radyoda müzik müdürü olduğu için hani oğlum ben böyle bir şey yaparsam Ulvi Bey oğlunu radyoya aldı, kadrolu yaptı gibi dedikodu çıkar diye çekiniyordu. Ama bir yandan da o zamanlar ben daha ortaokul talebesi ve lise talebesiyken işte üniversite korosu, Üsküdar Musiki Cemiyeti, İleri Türk Musiki Cemiyeti gibi bütün müzik cemiyetlerine gidiyorum. Ve o amatör cemiyetlerin de ayda bir radyoda bir amatör program yapma hakları vardı. Ve radyoda o şekilde katılıyordum. Bu arada son zamanlarda babam da rahatsızlanmıştı. Neyi üfleyemediği için keman çalıyordu. Bazen ben babamın yanında radyoda olduğum vakit ya işte Ulvi abi Kutsi de neyi üflesin hani bir neyi bir keman olsun gibi. Beni de öyle hani şeyden ismim geçmeden beni de programa alıyorlardı. Sonra Nevzat Atlı Bey'in ısrarından ben radyoda önce Nevzat Bey'in korosunda sonra fasıl programlarında toplu programlarda bir de o zamanlar cumartesi günlerin bütün neyzenlerin katıldığı neylerde saz eserleri topluluğu vardı ki onun da ilk kuran rahmetli dedem Süleyman Ergüner'dir. Ergüner Ders Saz Eserleri Topluluğu diye bir topluluk kurmuş. Babam, Niyazi Sayın, Süleyman dedem, Asaf amcam ve halam Serap Ergüner Kanun'la bir de Hürşit Üngay abimiz vardı rahmetli o da kudümle. Böyle Mevlevi ayinlerinden peşrevler, semailer falan çalındığı bir programdı. Ben de o programa da dahil oldum sonra yıllar sonra.
Sevgili dinleyenler, Kutsi Ergüner, sizlerin de bildiğiniz gibi neyzenlerin ve hafızların bulunduğu bir ailenin üyesi. Bu nedenle de kimi kaynaklarda Ergüner ekolü olarak adlandırılan bir yaklaşımın son temsilcisi olarak kabul ediliyor. Sanatçı bu konuya şöyle açıklık getiriyor.
Öncelikle ney sazının bildiğiniz gibi Mevlevilikle yakın bir ilişkisi var. Yani Mevlana'nın Mesnevisinden dolayı neyden hikayeyi dinle diyor, şikayetleri neyden dinle diyor. Dolayısıyla ney zen olmakla belli bir devirde, bugün bakın o kadar olmasa da belli bir devirde neyzen olan insanın muhakkak bir Mevlevilikle bir irtibatı oluyordu. Dedem de bu vesileyle Mevlevi, o yılların Mevlevi insanlarından iç içe olmuş, tasavvuf insanlarından iç içe olmuş. Hatta soyadımızın da şeysi evveliyatı Ergun Er. Mevlana'nın torunlarından Ergun Çelebi'ye ithafen Ergun'un eri, yani Ergun'un dervişi anlamına Ergun Er soyadını almış. Şimdi ailede neyzen olarak dedem var, dedemden sonra babam. Ama dedemden önce de iki kişi daha var. Hafız Hasan ve Hafız Osman. Onlar da hafızlar. Yavuz Selim Camisi, İstanbul Yavuz Selim Camisi'nin eski imamları o yıl, o dönemlerde. Çok prestijli bir şey. Yani Yavuz Sultan Selim'in de türbedarı oluyorlar aynı zamanda. Şimdi Ergüner ekolü demenin pek ben o kadar doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani konu Ergüner ekolü değil. Fakat bir klasik ney ekolü var. Yani bugün eski neyzenlerin kayıtlarına baktığınız vakit dedemin, babamın, benim de ney icra ediş şeklim o ekole daha yakın. Fakat daha sonra Allah ömür versin Niyazi Sayın abimizin kendine göre yarattığı modern bir ney üfleme şekli var ki bugün onu klasik olarak kabul ediyoruz. Müzik estetiği açısından çok güzel bir ney tavrı ama o da kendi hocaları olan neyzenlerden çok farklı bir tavır yaratmış. Biz o eski geleneğin devamıyız. Bunun adı Ergüner ekolü olmuş. Biz devam ettirdiğimiz için. Ama bugün birçok neyzen Niyazi abimizin, Niyazi Sayın abimizin talebesi oldukları için o ekolü tercih ettiler.
Kutsi Ergüner 1973 yılında Paris'e yerleşme kararı aldı. Paris'te mimarlık ve müzikoloji alanlarında üniversite eğitimi aldı ve bu iki alanda da doktora derecesine sahip oldu. Ancak bundan önce de birçok yurt dışı deneyimi yaşadı. 1970'lerde yaşamına farklı bir yön veren deneyimlerini de şöyle aktarıyor Ergüner.
70'li yıllardan sonrası benim için biraz maceralı bir dönem oldu. Çünkü 1970 yılında ilk defa Konya'dan bir belediye otobüsünden bütün Mevlevi heyeti Paris'e Mevlevi ayini gösterisine gitmek üzere yola çıktık İstanbul'dan bir otobüsten. O otobüste işte rahmetli Saadettin Efer hocamız, babam Aka Gündüz rahmetli, Cimşen Tanrıkoğlu rahmetli, Cüneyt Kosal, bunlar hep rahmetli oldular, Doğan Ergin. O zamanın kıymetli muzikçi şinaslarının arasında ben de asperkader katılmış oldum babamdan. O ilk yolculuğumdur Paris'e. Bir hafta kaldık Paris'te. Arkasından bir yine aynı şekilde Londra'da bir gösteri oldu. Ve bunun arkasından da rahmetli babamın tedavisi için bir 5 aylık Londra maceram oldu. Tedavi gördü. Ve bir de Amerika turnesi oldu arkasından. Bunlar benim ilk Avrupa ve Amerika seyahatlerim olmuş oldu. Tabii o zaman İstanbul'dan Paris'e gitmek, Ay'a gitmek gibi falan böyle çok büyük bir yolculuktu, büyük bir değişimdi. Ben Paris'i sevdim. Çünkü o yaptığımız gösterilerde, İngiltere'de de olsun, Paris'te de olsun, bizim sanatımıza Türkiye'dekinden 1000 kat daha fazla insan vardı. Ve bunlar hani sadece gelip seyredip gitmek de değil. Hani bir de yakın dostluk ilişkisi içinde olduğumuz insanlar oldular. Sonuçta 73 senesinde Nisan ayında İsveç'te bir turnemiz oldu. Rahmetli Ahmet Hatipoğlu, Arif Biçen Neyzen, ben işte birkaç kişi daha vardı. Biz bir İsveç turnesi yaptık. Oranın Kültür Bakanlığı adına. Hatta bir plağı da yayınlandı o yaptığımız konserin. Bir ay kadar dolaştık. 30-40 konser yaptık falan. Dönüşte dediler ki İstanbul'a gitmek için direkt uçak yok. Ya Paris'te ya Roma'da eskal yapacaksınız. Ben de Paris'i tercih ettim. Çünkü Paris'i sevmiştim. Hem baba dostlarımız vardı hem de o yıllarda Konya'daki Mevlevi ayinlerini seyretmek için, bizlerle buluşmak için gelen bir sürü Fransızlar vardı. Onlardan bir tanesinin de genç kardeşi Pierre-Marie Goulet diye bir film yapımcısı, aşağı yukarı benden yaşıttır. Biz ondan da çok yaşıt olduğumuz için ayrıca bir dostluğumuz olmuştu. Neyse ben onun evine gittim. Onda kaldım bir müddet. Yani niyetim dönmekti birkaç gün kaldıktan sonra. Fakat biraz iş uzamış oldu. Rahmetli babamdan haber geldi ki beni radyodan atmışlar. Çünkü müzik daire başkanı Cüneyt Orhan abimiz o zaman müzik daire ki aile dostumuz yani. Ama tabii o bir kurumun kuralları neyse onu uygulayarak işe gitmediğim için radyodan da ayrılmış oldum. Dolayısıyla bir mecburiyetim de kalmadı İstanbul'a dönmek için. Hadi bir yazıda geçireyim falan derken. Bu arada da babamın bir mimar dostu vardı Herve Bale. O da rahmetli oldu diyelim. O da bir mimarlık fakültesinde hoca, atölye şefi. O da tutturdu sen mimarlık talebesi yapacaksın. Ya ben Fransızca bilmiyorum, İngilizce biliyorum ben nasıl bir şey yapacağım, okuyacağım falan. Derken bana sormadan okula kaydımı yaptırmış, beni zorladı. Hadi bir sene geçsin bakalım ne olacak, bir çoğumasa Fransızca öğrenirim falan derken işte ömür geçti, 50 sene geçti Paris'te.
Kutsi Erguner, yalnızca geleneksel müziğimizin bir parçası olan Osmanlı ve tasavvuf müziğine değil, caz müzikten klasik müziğe ve Hindistan, Japonya, Pakistan gibi diğer ülke müziklerine de ilgi duydu. Bu alanlarda önemli çalışma ve araştırmalara imza attı. Tiyatro, modern dans ve sinema gibi birçok farklı disiplinden sanat eseri içinde besteler yaptı. Bu çok yönlü çalışmalarına dair sanatçının sözleri gerçekten ufuk açıcı. Hep birlikte kendisinden dinliyoruz.
Şimdi ben sadece geleneksel mirasımızın müziğinden değil, aynı zamanda da birçok müzikten de ilgilendim. Japon, Hint, bir sürü müzikten ilgilendim. Caz. Bu arada Peter Brook gibi önemli bir yönetmenin müzik açısından da danışmanı oldum önce. Sonra bu çok önemli bir filozof diyelim, mistik ve gnostik bir filozof olan George Ivanovich Gurdjieff'in bir kitabının filmini yapmak üzere beraber olduk. O film de Afganistan'da çekildi. Onun müziklerini yaptık. Daha sonra da meşhur bir Hindistan epik hikayesi vardır ki yani Fransızca tercümesi 10 bin sayfalık falan böyle bir şey. Kocaman bir Hindu dininin önemli bir mitolojisi. Onun üzerine bir tiyatro piyesi yaptık ki tiyatro tarihinde en büyük prodüksiyon diyelim. Yani bütün personeliyle 100 kişi falandık yani. Hiç böyle bir prodüksiyon şimdiye kadar yapılmadı tiyatro tarihinde. Büyük olanaklarda ve onun 5 sene süren bir dünya turnesi oldu. Yani dünyanın en büyük festivallerinden Los Angeles Festivali, New York, Brooklyn Academy of Music, işte Frankfurt, Avustralya'da birçok şehirler, Japonya falan böyle epey bir dolaştık. Ve onun müziklerini yaptık. Orada tabii maksat sadece Hint müziği değil, direkt olarak kendi müzik birikimimizle ve tabii bir yandan da Hint müziğini de etüt ettik. Afrika müzikleri üzerine çalıştık. O sahnede olan dinamiği, sahnenin estetiğini, hissiyatını yansıtacak müzikler bulmak. Burada tabii önemli olan müziğin kendisi önemli değil. Müziğin sahnede olanla beraberliği önemli. Bunu yakalamak çok önemli. Çünkü birçok kere eğer müzik çok fazla öne giderse sahnede olanın üstünü örtüyor. Geri kalırsa hiçbir faydası olmuyor. Tam böyle o dengeyi oturtmak epey bir çalışma konusu. Biz de yani bir sene yakın provalarla benim için çok önemli bir deneyim oldu. Bunun dışında ben koreografiler, modern danslar için de müzikler yaptım. Maurice Becerra müzikler yaptım. Caroline Carlson gibi modern dansın önemli bir divasıdır. Sonra Robert Wilson, onunla beraber bir piyes üretti ki şu anda da yeni bir proje, Endonezya üzerinde bir proje hazırlıyoruz onunla beraber. Bunlar tabii benim için bir sanatkar olarak hoş bir deneyim. Çünkü müzik sadece kendi başına olduğu vakit bir şey, bir geleneğin devamı olduğu vakit bir başka bir şey, bir de bir başka sanatla bir araya gelmesi halinde de bambaşka bir konuma giriyor. Bu da tabii bunun bir tasviri yok. Hani şöyle yaparsan böyle olur. Bunlar artık bir görüş, bir estetik anlayışı oluyor. Bunun dışında bazı filmlerde de beraber olduk ama Mehmet Ulusoy'la, Genco Erkal'la yaptığımız çalışmalar oldu. Mehmet Ulusoy'la hatta yaptığımız iki oyun, Simyacı'yla Benerji'nin için kendini öldürdü, Nazım Hikmet'in oyunudur. Onlardan da Afife ödülünü almıştık. En iyi müzik ödülünü almıştık o sene. Ki Genco da işte en iyi oyuncu ödülünü aldı. İşte başka ödüller oldu. Mehmet Ulusoy en iyi yönetmen ödülünü aldı. O çerçevede. Bunlar benim için çok zevkli çalışmalar oldu. Sonra Yaşar Kemal'in İnce Dileğini müziklerini yaptım yine Mehmet Ulusoy'la. Yani bir müzisyen için çok hoş tecrübeler ve tavsiye ederim. Yani birazcık o kendi dünyamızdan çıkıp da bir başka bir konumda o müziğin aynı zamanda bir başka bir çerçevede, başka bir sanattan evlenmesi diyelim, eski tabirle izdivaç etmesi önemli bir sanat olayı. Bundan da ben çok büyük keyif aldım.
Kutsi Erguner, tasavvuf kültürüne ve müziğine yurt dışında gösterilen ilginin geçmişten bugüne nasıl bir değişim gösterdiğini ve bu değişimin Türkçe'ye dünya müziği olarak çevirebileceğimiz World Music akımına doğru nasıl ilerlediğini şu sözleriyle açıklıyor sevgili dinleyenler.
Fransa 70'li yıllardan itibaren yani 68 kuşağı dediğimiz kuşağın açıklığıyla dünyayla çok daha ilgiliydi. İçine kapanık bir Fransa değildi. Bu ilgi konusunda Hint müziğinden de, Japon müziğinden de, Afrika'yla da yani sadece sömürgecilik açısından değil. Hani bir sanat değeri vererek onların kültürlerini ilgilenen insanlar vardı. Hatta bir festival vardı. Festival des Arts Traditionnels yani geleneksel sanatlar festivali diye böyle bir festival vardı. Ben 74'te ilk defa rahmetli Nezih Uzel'le orada ilk konserimizi yapmıştık. Ve ondan sonra o festival devam etti. Sonra Mitterrand iktidara geçince Mitterrand'ın danışmanı oldu o festivalin müdürü arkadaşımız. Fransa bunda öncülük yaptı. Yani dünya kültürüne ilgi noktasında. Fakat bu aşamada hiçbir adaptasyon yapmadan yani o kültürler neyse Batı seyircisine uygulama yapmadan sadece olduğu gibi otantik şeklinde öneren bir akım vardı. Fakat 90'lı yıllardan sonra ben ona dönüm noktası olarak Peter Gabriel'in yaptığı o Passion filminin müziklerini öngörüm. Ki onun da öncüsü ben oldum. İlk kaydettiğimiz ise ben olmuş oldum. Çünkü o ilk defa bunu lanse etti. Yani Anglo-Sakson popunla dünya müziklerini bir araya getirme fikri ondan doğdu. Bu aşamadan sonra, 90'lı yıllardan sonra otantik geleneksel müziklerin yerine world müzik dediğimiz bir müzik aldı. Şimdi world müzik esasında biz yanlış olarak zannediyoruz ki hani geleneksel müzik, Türk müziği, işte Arap müziği, Hint müziği değil. Bu sadece bir pop versiyonu. Yani bir Anglo-Sakson pop müziğinin içerisinde bir kanun koymak, bir ud koymak, bir ney koymak veya bir sentezörün üzerine İşte kemençe çaldırmak. Bunlar işte birazcık ne Türk, ne pop, ne İngiliz, ne Fransız böyle bir karmaşık bir füzyon projeleri çıkmaya başladı. Ve yani otantik konularla ilgili değiller. Mesela ben onu hep örnek gösteriyorum. Fransa'da çok önemli bir festival vardır. Avignon Festivali, tiyatro festivalidir. O festivalin müdürü olan Kronbeck, belki ben ondan senelerce çalıştım beraber. Bir gün bana dedi ki, ya dedi, Suriye'de dedi bir Mevlevi grubu çıkmış. Onlar daha hızlı dönüyorlar. Sizinkiler çok yavaş dönüyorlar. Sıkıcı dedi bana. Şimdi yani düşünce ve algılama farkını söylüyorum. Şimdi bu tabii gösteri açısından. Diğer yandan da 2000'li yıllardan sonra, 90'lı yıllardan sonra Batı ülkeleri Mevlana ile tasavvufla ilgili veya diğer mistik hareketlerle ilgili konuları kendilerine adapte ettiler. Kendi ihtiyaçlarına adapte ettiler diyelim. Bir New Age versiyonu ortaya çıktı bu konularda. Hani çok yüzeysel. Herkes Mevlana'dan bahsediyor. İşte Türkiye'de de herkes Yunus'tan bahsediyor. Ondan bahsediyor, bundan bahsediyor ama kimse de yani bu adamlar ne demişler, ne söylemişler, nasıl yaşarlardı, neye inanırlardı bu soruların hiçbirisi ortada yok. Sadece iyi geliyor. İşte bir takım aforizmalar, güzel sözler birbirlerine naklederek hatta mesela semayı da bir bedensel bir jimnastik haline getiren böyle gruplar var. Bunlar bir adaptasyon konusu. Yani Batı ülkelerinin kendine adapte etmesi. Fakat bunun tuhaf tarafı onların adapte ettiği şekilde Türkiye'ye de geliyor.
Sevgili dinleyenler, Kutsi Erguner'le gerçekleştirdiğimiz söyleşinin ilk bölümüne yer verdiğimiz bugünkü programımızın sonuna geldik. Ünlü neyzen Erguner'in eşi Arzu Hanım'la birlikte hazırladığı Mesnevi'den Hikayeler adlı yeni kitabı, ilerleyen günlerde hayata geçirmeyi planladığı projeleri, eğitime yönelik çalışmaları ve müziğin evrenselliği üzerine görüşlerini sunacağımız bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.
Sanat, sevgi ve barışı getirir.
Her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman...
Gelmiş geçmiş en büyük mimarlık, mimar sanı mimarsın.
Dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Türkiye'nin Sesleri.